geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz Altı Hocam'la birlikte. Ne anlatalım Altı Hocam?
Nasıl uygun görürsen hocam.
Estağfurullah. Darwinizme devam edelim.
İnşallah.
Deccal'in sistemini bitirene kadar inşallah. Hocamızın başlattığı bu mücadelede elhamdülillah çok da şerefli yani. Herkesin de katılması gereken. İnşallah. Bütün kötülüklerin kaynağı çok açık bir şekilde Allah'ı inkar eden bir pagan dini. Dolayısıyla kaldırılması gerekiyor fikren tabii bilimsel metotlarla. Hocamız ne yaptı? Bu 30 yıllık çalışmalarıyla zaten kafasını kopardı Allah'ın izniyle. Son bir süpürmek kalıyor. O cesedi gömmek kalıyor artık inşallah.
Maşallah.
Maşallah. Bu Habertürk'e devam edelim mi? Çok ibretlik konuşmalar yapıyorlar ve bize de anlatma fırsatı oluyor. Doğrusunu anlatma fırsatı oluyor. Çünkü çok büyük yanlışlıklar ve gerçeği saptırmalar var programın içerisinde de. Dün kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
Koşulların bulunduğu yere gittiği zaman insanlara doğru giden önemli basamağa geçmiş oluyor.
Peki biz, o mutasyon niye meydana geliyor?
Mutasyon çünkü şeydir, değişkenliğin ifadesidir. Bir genetik sisteminiz varsa, o genetik sistem kendini çoğalttığı sürece hata olur. Hata yapılır ve bu hata sonucunda sürekli olarak genetik varyantlar
yani
mutasyonlar meydana gelir.
Yani ortaya çıkmıştır.
Teknik anlamıyla hata sonucunda
yani ortaya çıkmıştır. Yani biz evet. Kendini kopyalarken hata yapması sonucu, İnsan ortaya çıkıyor.
Bir anda olmaz bu iş.
Bir anda değil, milyonlarca yıldır.
Hayır ama başka ara türler meydana gelerek var. Geçiş formu.
Peki ara fosil var mı hiç?
Var tabii ki.
Yok oldu iddia ediliyor.
Olur mu? Yani Homo erectus nerede? Homo sapiens'in daha öncesindeki Homo habilis nerede? Veya işte Homo rudolfensis nerede?
Şimdi bir kere mutasyon olayı üzerinde durulması gereken bir konu. Mutasyon tesadüfün diğer adı. DNA'nın görmüştük ki çok kompleks bir yapısı var diye bakmıştık. Hatta o kadar kompleks ki biraz da detaya girmedik. Aslında bir gün detaylı bir şekilde anlatalım. Hakikaten detaylar aklın kavrama sınırlarının ötesinde. Yani DNA'da böyle düz bir yazılım yok. O genlerin içinde çok özel bölümler var. Kopyası çıkartılırken tam kopya çıkartılıyor. Ondan sonra belli parçalara ayrılıyor. O parçalar birleştiriliyor. Yani muazzam bir akıl var. Allah'ın yaratma sanatı. Detaylarda Allah'ın üstün sanatı ve sonsuz aklı aslında daha da detay indikçe daha da muhteşemlik arz ediyor inşallah. O bakımdan daha ilerleyen günlerde detaylı olarak da bakalım. Bir kere mutasyon rastgele gelen, meydana gelen değişiklikler hiçbir zaman genetik bilgide artış meydana getirmez. Tam tersine tahrip eder genetik bilgiyi. Mesela örnek verelim. Mutasyonun dayandığı mekanizmalar şöyle oluyor. Bir harfin eklenmesi DNA'daki yazılıma veya bir harfin çıkması. Şimdi buna bakalım. Mesela bir kitabı düşünelim. Yazılı cümleler var. Ve bunlar DNA'daki gibi üç harfli kelimelerden oluşsun. Mesela Ali, Top gibi örnek olarak veriyorum da anlamlı olsun ama cümlelerde. Ve üçer harfli kelimelerden oluşsun. İşte DNA'daki yazılım bu şekilde. Her üç harf bir amino aside karşılık geliyor. Protein kodlarken o üç harf kopyalandığı zaman o üç harfe karşılık gelen amino asit biliniyor. Tanınıyor hücredeki enzimler tarafından ve ona karşılık gelen amino asit getirilip birbirine ekleniyor protein fabrikasında. Yani basit anlatımıyla bu şekilde.
Evet.
Dolayısıyla bir harf girdiği zaman veya bir harf çıktığı zaman DNA'dan bütün onun ilerisinde kalan harflerde bir kayma oluyor. Bunu işte üç harfli cümleler gibi düşünebiliriz, üç kelimelik. Ali Top dedik mesela. Ali'nin A'sının yerine o A'yı çıkartalım oradan. L ile başlasın. Üçerli kelimeler olsun. Li, T, Top, T'yi de alacak. Lit olacak değil mi? Top da oplu bir kelime haline gelecek. Yani bütün kelimeler anlamsız oluyor. Onun sağ tarafında kalan her şey anlamsız hale gelir değil mi? İşte genlerde de bu şekilde bir harf veya harf çıkartıldığı zaman veya eklendiği zaman bütün gen iptal olur. Anlamını kaybeder. Dolayısıyla hiçbir yararı olmadığı gibi tamamen tersine faydalı olan bir protein vücuttan kaybedilir. Harflerde kopma veya yer değiştirme olduğu zaman da mesela tek bir harf değiştiğini varsayalım. Tek bir harfin değiştiği çok zaman amino asitte bir değişiklik meydana getirir. Üçlü gruplar ya harfler. Bir harfin değiştirdiğinizi varsayın. Başka bir amino asite denk geliyor o üçlü grup. O zaman proteinleri bir amino asit değişikliği olur. Bu da çok zaman proteine zararlı olan bir şeydir. Hemoglobindeki orak hücreli anemisinde olduğu gibi tek bir amino asit değişikliği hastada çok ağır semptomlar, belirtiler meydana gelmesine sebep oluyor. Ve 40 küsur yaşına kadar yaşayabiliyor bu hastalar. Çünkü bütün beyin felci oluyor, böbrek yetersizliği oluyor, akciğer de zatürre oluyor, bağışıklık sistemi çöküyor, kemikleri rahatsızlanıyor, gastrointestinal sisteminde dalaktı tahribat meydana geliyor ve 40 küsur yaşlarında hayatlarını kaybediyorlar. Çok ağır bir hastalık. Bu da bakın tek bir amino asitin nelere mal olduğunu gösteriyor. Çünkü tek bir amino asit değişikliği hemoglobin molekülünün yapısını bozuyor. Ve bütün bu dediğimiz hastalıklar oluşuyor hastada ve çok ağır bir hastalık. Bunun gibi proteinlerde meydana gelen değişiklikler birçok zaman onu ya sakat hale getiriyor ya da işlemini tamamen iptal ediyor. Dolayısıyla mutasyon bakın, şimdi burada bir laf kalabalığı var. Hiçbir şekilde yepyeni bir genetik mekanizma meydana getiremez. Çünkü genlerin, anlatacağız daha da inşallah detaylı olarak, o kadar kompleks yapıları var ki bunu tesadüfen meydana getirecek bir mekanizma yok zaten. Hücredeki bakın DNA'nın kopyalanması sırasında var olan enzimler, ki bunlar da DNA'da kodlanmış olarak vardır, zaten DNA'da Allah'ın yarattığı genleri kopyalarlar. Yani o bilgi zaten vardır hücrenin içerisinde ve ilk o türün ilk canlısından itibaren vardır. Yani o bir bakteri ise milyarlarca yıl önceki bakteri, ilk çıkan ortaya çıkan bakteride, yaratılmış olan bakteride vardır. Ya da ilk geyik ise ilk yaratılmış olan geyiğe geri gittiğimizde o bilgi vardır. Ve o bilgi kopyalanarak nesilden nesile devam eder. Yani onun bilgisi, o genin bilgisi. Hiçbir şekilde tesadüfen yeni bir bilgi oluşumu yoktur. Böyle bir konu yok yani, olamaz zaten. Dolayısıyla mutasyonla ilerleme bu süper bir safsata. Yani o kadar büyük bir safsata ki, mantıksız bir şey ki. Hiçbir şekilde böyle bir şey meydana gelemez. Yani hiçbir şekilde tesadüfen yeni bir gen, yeni bir protein, yepyeni bir enzim, daha önceki canlılarda olmayan, yepyeni bir organ, yepyeni bir tür meydana gelemez. Bu bilimsel olarak biliniyor. Yani nereden biliniyor? Yapılan bütün deneylerle, ondan sonra işte 60 yıl deneylerini yaptılar zaten meyve sinekleri ve bakteriler üzerinde. Hala da yapmaya devam ediyorlar. Bunların Darwinistlerin verdiği birkaç tane örnek var. Onlara da değinelim ki daha net anlaşılsın. Burada detaya indikçe detayda boğmaya çalışırlar zaten genelde böyle. Özellikle tartıştık kimseler oluyor ya, Hristiyan yaratılışçılar, akıllı tasarımcılar gibi böyle. Onları ezmeye bayılırlar zaten böyle. Ve eziyorlar da. Çünkü gerçek bir iman gerekiyor. Hocamızın vesilesiyle zaten Darwinizm yerle bir oldu dünyada. Bunu başka kimse beceremedi. Allah nasip etmedi. Burada tabii laf kalabalığına getirip detayda şey ediyorlar. Mesela diyorlar ki bakterinin antibiyotik direncini ele alalım. Ya bu bilinen bir örnektir zaten böyle. Hakikaten siz hastaya klinikte, biz de çok gördük, antibiyotik veriyorsunuz. Bir müddet sonra bazen o hastada antibiyotiğe dirençli bir enfeksiyon meydana geliyor. O antibiyotiğe dirençli. Şundan dolayı oluyor bakın, burada bir evrim falan yok onların iddia ettiği gibi. Antibiyotik zaten ortamda var olan antibiyotiğe hassas bakterileri öldürüyor. Onlar hassas. Ama aynı anda ortamda antibiyotiğe zaten dirençli olan bakteriler var. Aynı anda var. Sonradan olmuyor bu. Onları seçiyor bakteri ve antibiyotiğe dirençli olarak çoğaldıkları için antibiyotiğe dirençli bir bakteriden dolayı hastalık meydana geliyor. Bu tamam. Ama bakın burada evrim yok. Şundan dolayı yok. Bu antibiyotiğe direnç konusunda hiçbir şekilde yeni bir genetik mekanizma oluşmuyor. Evrim oluşmuyor. Peki nasıl oluşuyor? Bugün biliniyor artık antibiyotiklerin dirençleri nasıl oldu. Mesela penisilin denen antibiyotik var. 1928 yılında Fleming tarafından bulunan. Bu penisilini parçalayan bir tane enzim var. Ama bu zaten bakteride var olan, mükemmel işleyen bir enzim. Beta-laktamaz enzimi deniyor buna. Ve bu enzim antibiyotiği parçalıyor. Yani antibiyotik verildikten sonra oluşan bir şey değil bu. Zaten DNA'sında kayıtlı olarak var bu. Mükemmel bir şekilde yaratılmış. Hatta antibiyotin keşfinden önce var. Nereden biliyoruz? Kutupta bulunan cesetlerde, orada insanlar hayatını kaybetmiş. Ve buzulların arasında çürümediği için ceset orada kalmış. Bir yüzyıl öncesinden, 19. yüzyıldan kalan cesetlerde bakıyorlar. Penisiline dirençli, yani beta-laktamaz enzimini üreten bakteriler 19. yüzyıllara var. Yani 1928 yılında antibiyotik keşfediliyor. Ondan çok daha önce bu zaten bakteride var. Daha da eskidir hatta da, yani o bulunan cesetler 19. yüzyıla ait olduğu için. Dolayısıyla burada evrim falan yok. Bakteri o enzime başından beri sahip. Şimdi başka mekanizmalar da var. Mesela örnek verelim. Metronidazan adlı bir antibiyotik var. Bu antibiyotik bakteride etkili olabilmek için, böyle klinikte kullanılan, ismi çok önemli değil de, metronidazol deniyor buna. NADPH nitroreduktaz isimli, yani nitroreduktaz diyelim, bir enzime gereksinim duyuyor etkili olabilmek için bakteride de. Yani o enzimin varlığında metronidazol bakteri içerisinde tahribat meydana getirip öldürebiliyor onu. Şimdi bakteride bazen mutasyon meydana geldiği zaman bu enzimin fonksiyonunu bozuyor. Ve dolayısıyla fonksiyonu bozulan bu enzimden dolayı o bakteri metronidazole dirençli hale geliyor. Ama bakın bakteri sakatlanıyor burada. Neden? Var olan ve mükemmel işlev gören bir enzimini kaybediyor. O enzimde bir hasar meydana geliyor. Yani sakat olan bir bakteri sakatlığından dolayı antibiyotiğe direnç kazandığı için antibiyotiğe dirençli hale geliyor. Burada evrim var mı? Yok. Burada genetik bilgide artış değil, tam tersine azalma var. Zaten var olan bir enzimini kaybediyor. Ki evet, ona lazım olan bir enzim. O bakteri, o antibiyotiği kaldırdığınızda normal ortamda diğer bakterilerle rekabet edemiyor sağlam bakterilerle. Başka bir örnek daha verelim. Bir tane antibiyotik var. Kanamisin diye bir antibiyotik var. Bu kanamisini hücre içinde taşıyan taşıyıcı proteinler var. OPPA deniyor buna. Bir gen ismi bu. Önemli değil yani böyle. Ben detay veriyorum da yani o akılda tutmasına gerek yok kimsenin. Kanamisin antibiyotiği bakterinin içerisine girebilmek için o taşıyıcı proteine gereksinim duyuyor. Meydana gelen bir mutasyon o taşıyıcı proteinlerin ki onlar işlev gören bakteriye lazım olan taşıyıcı proteinler mükemmel yaratılmış. Yani giriş kapıları Allah tarafından mükemmel bir yaratılış söz konusu orada sakatlanıyor. Sakat olan bakteri antibiyotiği içeriye taşıyamadığı için taşıyıcı proteine sakatlık meydana geldiği için o bakteri antibiyotiği dirençli hale geliyor. Onun için antibiyotiğin olduğu ortamda avantajlı oluyor ama antibiyotik kaldırıldığında dezavantajlı oluyor. Burada evrim var mı? Tabii ki yok. Çünkü genetik bilgide bir artış değil. Yani yepyeni bir gen yok. Tam tersine var olan bir gende hasardan dolayı o proteindeki kayıptan dolayı, sakatlıktan dolayı direnç oluşması söz konusu. O bakteri antibiyotiğin olmadığı ortamda dezavantajlı. Yani evrime kesinlikle delil değil. Mesela başka antibiyotiklerden örnek verelim. Kanamisin var, spektromisin var, tetrasiklin gibi antibiyotikler bakterinin ribozomuna bağlanıyor, protein fabrikasına. Ve ribozomdaki protein üretiminde etkili oluyor. Onu durdurarak bakterinin ölümüne sebep oluyor. Bazen işte ribozomda meydana gelen bir mutasyondan dolayı ribozomu sakat hale gelen bakteri antibiyotiği dirençli hale geliyor. Burada yine bir sakatlık söz konusu. Genetik bilgide bir artış değil. Yine kayıp söz konusu. Kesinlikle evrim değil. Tabii. Hatta o bakteriyi, o antibiyotiğin o bulunduğu ortamdan çıkardığınız zaman sağlam bakteriler gibi hızlı protein üretemediği için hızlı üreyemiyor. Dezavantajlı sakat hale geliyor. Hı-hı. Yani özetleyecek olursak bütün bu verilen örneklerde hepsinde bir genetik bilgide kayıp söz konusu. Kayıp olduğu için bakteri antibiyotiğe dirençli hale geliyor. Sadece beta-laktamaz enzimi zaten bakterinin sahip olduğu bir şey ama o antibiyotin keşfinden de önce var olan bir şey. Allah tarafından zaten yaratılmış mükemmel enzim. Ondan dolayı parçalıyor. Onun için yani antibiyotiğe dirençli. Dolayısıyla hiçbir şekilde tesadüfen yeni genetik bilgi oluşması yok. Tam tersine genetik bilginin kaybı söz konusu. Evrim falan kesinlikle değil. Allah zaten mükemmel yaratmış sistemi. Mutasyon o sistemi bozduğu için antibiyotiğe direnç oluşuyor. Hocamızın çok güzel bir örneği var kitapta. Daha detaylı bilgi için Evrim Aldatmacası ve netcevap.org sitesine girsinler. Hı hı. Çok detaylı bilgiler var orada görecekler inşallah. Hocamızın anlattığı örnek maşallah çok mükemmel bir şekilde açıklıyor. Mesela doğuştan genetik olarak kötürüm olan yani yürüyemeyen insanlar var. Özürlü olan insanlar. Şimdi doğuştan özürlü olmak iyi bir, faydalı bir mutasyon. Çünkü bu insanlar trafik kazalarından daha az ölüyorlar yürüyemedikleri için gibi mantık ileri sürülebilir mi? Tabii ki sürülemez. Böyle saçma sapan şey olur mu? Yani özürlü olmak tabii ki özürlü vatandaşım tenzih ederiz. Çok güzel bir imtihan Allah'tan. Ama yani orada bir şey var. Sakatlık söz konusu değil mi? Özürlü olmak söz konusu. Tabii ki faydalı bir mutasyon değil. Yani trafik kazasında fayda sağlaması onun faydalı olduğunu göstermez ki. İşte evrimcilerin verdiği örnekler hep böyle çarpık mantıklar kullanıyorlar. Evet. Hep bir laf kalabalığı var. Yani bilmeyenlerin olduğu ortamda işte o detayı veriyor. O detaya o cevap veremediği için ha demek ki bilim adamı da bir de Latince kelimeler kullanıyor. Belki bir bildiği vardır diye böyle milleti kandırma girişimi var. Dolayısıyla yapılan bundan ibarettir. Ki başka örnekleri de var yani böyle işte daha önce de bahsetmiştik. Mesela naylon atıklarının bulunduğu fabrikalardaki naylon atık bu atık sularında bir bakteri olduğu görülüyor. Flavobacterium diye bir bakteri deniyor ismi bunun. Bu bakterilerin normalde kullanmadıkları naylon atıklarını parçaladıkları ve bundan beslendikleri gözleniyor. Sonraki araştırmalar bunu büyük böyle bir sansasyonla veriyorlar. İşte size faydalı mutasyon. Bakın bakteri naylon atıklarının bulunduğu ortamda başka besin olmadığı için onu parçalayacak yeni bir enzim, yeni bir genetik bilgi kazanmış diye lanse ettiler bunu. Bu da büyük çarpıtmaca çünkü sonradan anlaşıldı ki bakterinin zaten 3 tane var olan enzimi var. Bunlara kısaca E1, E2 ve E3 diyorlar. Bunlardan bir tanesi o E2 dedikleri enzimde meydana gelen bir mutasyon o enzimi sakatlıyor. Enzimin aktif bölgesinde bir nokta mutasyonu meydana geliyor. Ve sakatlanan bu enzim normalde çok etkili bir enzimken etkisini kaybediyor ama naylon oligomerlerini de parçalamaya başlıyor. Ve dolayısıyla bu bakteri de onu kullanıyor. Ama o naylonun bulunduğu ortamdan çıkartın bu bakteriyi. Normal ortama koyun dezavantajlı. Çünkü neden? sakat hale gelmiş. Bir enziminde bir sakatlık söz konusu olmuş. Bütün örnekleri evrimcilerin bu şekilde istisnasız. Zaten evrim bir yalan olduğu için evrimi desteklemek için kullandıkları her örnek yalan ve sahte oluyor. Yani bunu Darwinizme delil diye getirdikleri her örnek yalan ve sahte.
Evet.
Çünkü hiçbir şekilde genetik bilgide artış söz konusu değil. Hepsinde bir kayıp söz konusu. Hatta buna bilimsel literatürde, yani bugün biraz daha detay veriyorum ama gittikçe arttıralım detayı da insanlarımız daha iyi öğrensin. Daha çünkü lise öğrencileri, üniversite öğrencileri hatta Darwinistler seyrediyor programımızı. Değil mi? Onlar da başka insanları anlatırlar. Burada genetik bilgide bir hep kayıp söz konusu oluyor. Hiçbir şekilde genetik bilgi eklenmesi söz konusu değil. Bu yüzden verdikleri örneklerin tamamı yanlış ve yalan. Yani daha da örnekler var. Onları diğer programlarımızda anlatırız. Yani çok da uzatmayalım. Şimdi devam edelim.
Bir de şurada
evet.
Ara geçiş formları soyu tükenmiş maymunları sözde evrim ara geçiş formları olarak sayıyorlar Darwinistler. Homo habilis diyor, Homo erectus diyor.
Ha, ona da cevap
bunları yani. Da cevaplamak gerekiyor. Çünkü hiçbiri bahsettiği gibi bir ara geçiş formu değil. Bunlar literatürde de bilinen belli olan şeyler ama Darwinistler artık kandırmaktan başka bir şey yapmadıkları için bilimsel evet. Şeyleri de çarpıtıyorlar, neticeleri de çarpıtıyorlar. Yani.
Şimdi hemen buna cevap verelim. Zaten evet. Hocamızın kitabından burada. Bakın evet. Evrim Aldatmacası kitabını okurlarsa mükemmel bir eser. Zaten biz de oradan anlatıyoruz. Evrimi yerle bir eden bir kitap. Biraz daha detaylı bilgi için Hayatın Gerçek Kökeni var. Daha detaylı bilgi istediklerinde hocamızın 45'e yakın kitabı bir şekilde Darwinizmin bilimsel çürütülmesi ve Darwinizmin insanlığa getirdiği belalarla ilgili. 300 kitabından 45 tanesi de çok detaylı bilgi zaten bulabilirler. Mesela Kambriyen dönemiyle ilgili ayrı bir kitap var.
Evet. Kafa taslarıyla ilgili ayrı bir kitap
proteinlerle ilgili ayrı bir kitap var. Genetikle ilgili ayrı kitaplar var. Bir tane de değil yani maşallah böyle.
Tabii.
Muazzam bir külliyat. Aynı şekilde netcevap.org sitesinde de dergilerde ve gazetelerde çıkan günlük iddialara günlük cevaplar var.
Evet.
Orada da daha fazla bilgi edinebilirler. Şimdi diyorlar ki ne diyordu demin? Homo habilis, Homo erectus nerede? Australopithecus nerede? Homo rudolfensis nerede? Şimdi buna hemen cevap verelim. Bir kere söyledi kesinlikle doğru değil. Şundan dolayı doğru değil. Evrimciler genel olarak özetleyecek olursak hep yaptıkları şudur. 6000'e yakın maymun cinsi var. Bunlardan 120 tanesi yaşıyor günümüzde. Diğerlerinin soyu tükenmiş. Yaptıkları soyu tükenmiş bir maymunun kafatasını veya bir iskelet parçasını buldukları zaman güya bunun insanın atası gibi lanse ederler. Yapılanların hepsi bundan ibarettir. Mesela bakın burada 3 tane kafatası ve kafatası parçası görüyoruz yan yana. Şimdi diyorlar ki ortada olan Australopithecus insanın güya işte atası diye iddia etmeye kalktılar. 4 milyon yıl önce ilk defa ortaya çıktığını söylüyorlar. Australopithecus afarensis var işte diğer çeşitleri. Bu bir güney maymunu anlamına geliyor zaten. Bunun maymun olduğunu artık Darwinistler de kabul ediyor. Yani Sir Zali Zuckerman diye iki kişiyi Profesör Charles Oxnard'ı Amerika'dan İngiliz hükümeti görevlendirdi. 15 yıl maaş verdi. Bunlara araştırma yaptırdı. Özellikle Australopithecus üzerinde. 15 yıl sonra bu maymundur dediler.
Evet.
Onun dışında günümüzdeki Alan Walker, Tim White, Donald Johanson gibi paleoantropologları, en önde gelen Darwinist paleoantropologları da zaten söylüyor. Çünkü yapılan deneyler bunu kanıtladı gözlemlerde. Mesela bu ortadaki duran kafatası, onun hemen solunda duran Homo erectus'a benziyor mu? Benzemiyor. Bayağı evet. Bir farklı değil mi? Maymun kafatası olduğu açıkça belli. Neden? Evet. Kafatası hacmi bir kere çok ufak. 500 küsur santimetre küpük bir kafatası hacmine sahip. Ki insanda bu 1400-1500 hatta 1700'e kadar çıkıyor santimetre küpe kadar çıkıyor bakın. 3 katından daha fazla neredeyse. Gözlerinin birbirine yakınlığı, bakın çene yapısının farklılığı, çıkık kaş şeyleri çıkıntıları değil mi? Oldukça çıkık böyle. Ayrıca denge kanalları var, yarım daire kanalları. Bunları inceliyorlar. Australopithecus ve Homo habilis'inkiler birbirine paralel, maymunlarla paralel. Homo rudolfensis'inki de bu şekilde. Günümüzdeki maymunlarla paralel. Ama Homo erectus da Homo sapiens yani insanınki apayrı. Yani o onun ayakta yürüdüğünü, dik olarak yürüdüğünü gösteriyor. Tabii. Maymunun da öne eğik olarak 4 ayağı üzerinde yürüdüğünü gösteriyor. Aynı zamanda iskeletin de diğer parçalarını buluyorlar. Kollar uzun, ayaklar kısa. Dün de konuşmuştuk. Ağaçları kavrayacak çıkıntılara sahip. Hem elleri hem ayakları. İnsanın ayakları öyle mi? Evet. İnsanın ayağı normal yürümek üzere. Hafif eğimli olarak. Değil mi? Mükemmel bir ayak yapısı var. İki ayaklı olarak yani yürümek üzere yaratılmış. Bütün iskelet sistemi hatta o şekilde değil mi? Omurgasının açısı, leğen kemiğinin açısı, hepsi bunun üzerine, bütün denge organı sistemi değil mi? Tabii. Hiçbir şekilde ellerin üzerine yürüyecek şekilde değil. Hatta yürümeye kalkarsa son derece büyük tahribat görür bundan. Yani uygun değil, yani iskelet yapısı uygun değil. Evet. Maymununki de tam tersine. İki ayak üzere yürümeye uygun değil. Dört ayak üzerinde rahatlıkla yürüyebiliyor. Ağaçtan ağaca atlayabiliyor. O şekilde bir özelliği var. Tabii. Vahşi bir hayvan. Dişlerinin sivriliği. Ya neresinden baksanız apayrı yaratıldığı çok açık. Yani insandan çok farklı olarak yaratıldığı çok açık. Dolayısıyla demin o Deniz Ergöz Soy'un söylediği kesinlikle doğru değil. Homo erectus ve Homo sapiens insan. Homo erectus soyu tükenmiş bir insan. 10 bin yıl öncesine kadar yaşadığı tespit edildi. Ama baktığınız zaman bakın bulunan katmanlardaki yaşlarına bakın şimdi. Homo erectus 1.6 ile 1.8 arası. Australopithecus 1-4 milyon yıl arası. Homo habilis denen, bakın orada bir şey var, çene kalıntısı var. 1.7 ile 1.9 milyon yıl arası.
Evet.
Bu üçünün aynı zamanda yaşadığını gösteriyor değil mi? Nitekim Afrika'da Olduvai George bölgesinde, ki bu bilgiler hepsi hocamızın kitaplarında var, okuyabilirler. Bu bölgede üçü bunların aynı katmanda bulunuyor. 1.7 milyon yıllık bir katmanda. Aynı katmanda bir de taş kulübe bulunuyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bakın evrimi bitiren bir delil. Darwinistler buluyor bunu zaten.
Evet.
Üçü birbirini takip, evrime göre güya birbirini takip etmesi gerekirdi ya.
Milyonlarca öyle, yılda geçmiş
olması lazım. Tabii. Aynı anda yaşamışlar zaten. Yani iki tane maymunla modern insan aynı anda yaşamış veya iki insan türü. Homo erectus'la birlikte, yani o soyu tükenmiş bir insan olduğu anlaşılıyor. Aynı anda yaşamışlar. Bir de taş kulübe buluyorlar. O ne anlama geliyor? Modern insan da aynı dönemde yaşamış. Afrika'daki taş kulübelerin aynısı. Hiçbir farkı yok. Bakın her bulunan delil evrimi yalanlıyor. Mutlaka yalanlıyor. Hiçbir şekilde evrimi destekleyen tek bir delil yok. Bakın 300 milyon fosil var. Ara geçiş formu var diyor. Nerede ara geçiş formu diyorsun? Bunları söylüyor. Bilmeyenlerin olduğu ortamda söylüyor tabii. Hı hı. Halbuki ara geçiş formu diye bir şey yok. Bir kere ara geçiş formu olamaz. Yani neden olamaz? Genler arasında öyle büyük bir farklılık var ki tesadüfi değişikliklerle bir genin bir başka gene dönüşmesi, tesadüfi değişikliklerle bir kitabın başka bir kitaba dönüşmesi gibidir. Öyle bir mantık açmazıdır. Mümkün değil böyle bir şey. Ya o kadar saçma bir şey ki çocuğa sorsan anlar yani. Mümkün değil. Hatta kendin otur deneme yanılma yap değil mi? Al Word dosyasını, rastgele harfleri değiştir. Bakalım ne oluyor? Yani bu başka bir kitaba dönüşür mü? Yani bu kadar saçma bir iddia olabilir mi? Herkes de bilir bunu. Olmaz yani. Kesinlikle olmaz. Hatta bir kitap tesadüfen hiç olmaz. O da ayrı konu. Yani hayatın başlangıcını da hiç açıklayamıyorlar da. Ondan sonra dolayısıyla mutasyonla bir türün bir türe dönüşmesi diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bunu nereden biliyoruz? Hiroşima'dan biliyoruz, Nagasaki'den biliyoruz, değil mi? Çernobil kazalarından biliyoruz. Milyonlarca insanda radyasyonla hasar meydana geldi, mutasyon meydana geldi. Hep kanser oldular, hastalandılar, sakatlandılar ve öldüler.
Evet.
Hep. Yani bu mümkün değil. Yani herkes de bilir bunu. Yani doktor olmaya gerek yok bunu bilmek için, değil mi? Gazetelerde okuduklarımızdan da biliyoruz. Ne oluyor radyasyon verdiğinizde? Mesela hamile bir insana radyasyon verdiğin zaman ne olur? Herkes bilir. O çocuk sakat doğar.
Tabii.
En ihtimalle sakat doğar. Hatta hayatını kaybeder, değil mi? Ölür. Tabii. Hasarın derecesine göre. Neden? Çünkü mutasyon meydana gelir de ondan. Ya mutasyon böyle zararlı bir şeydir. Ya da ilaç verilmez hamilelere mümkün olduğunca, ya da doktor kontrolünde belli ilaçlar verilebilir. Neden? Çocukta bir mutasyonla bir zararlı etki meydana getirmesin diye. Bu kadar basit yani. Bunu herkes bilir değil mi? Yani bunu bilmek için bilim adamı olmaya gerek yok. Neden? Mutasyon zararlıdır da ondan. Yani çok açık bir şekilde. Evet. Neticede yani böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bu iddiaları da tamamen geçersiz, doğru değil. Devam edelim.
Makalelere bakacak olursanız daha bir sürü fosil bulmuştur.
Peki ben şunu sormak istiyorum. Bakın bilim bir mutasyon sonucu genin...
Şimdi hemen şurada şunu soralım. Baktığınız zaman diyor, bir sürü fosil bulmuştur diye ara geçiş formu olarak söylüyor. Niye bir tane getirmiyorsunuz programa?
10 bakın trilyon kaç tane program var?
Evet. 10 trilyon var bir de değil mi? 10 trilyon ödül var. Bir tane getirene diyor hocamız. Hatta en son dedi ki artık yani fosil getiremiyorlar. Bari resmini getirsinler. Yine 10 trilyon vereceğim dedi. Niye getiremiyorlar? Bir sürü varsa... Yok, ondan 300 milyon fosil var. Hani bir sürü vardı? Yok. Olsa getirmezler mi? Biz oraya hep fosille gidiyoruz değil mi?
Tabii.
Bizim arkadaşlarımız, hocamız binlerce fosili yaratılış atlaslarında çok yakın plan çekimleriyle evrimin geçersizliğini ispatladı. Tabii. Allah'ın izniyle. Bakın binlerce fosili kullanıyor yaratılış atlaslarında. Evrimciler bir tane fosil çıkaramıyor. Neden? Yoktu ondan. Bu zaten Darwinizmi yıkıyor başlı başına.
Kendini yanlış kopyalaması sonucu ondan daha mükemmel bir varlık ortaya çıkıyor.
Hayır, şimdi bakın, mükemmellik diye bir tanım olmaz şimdi.
Şimdi bu arkadaş bizden daha mükemmel.
Şurada gördüm. Kendi yaşadığı ortamda ve kendi ihtiyaçları açısından bizden daha mükemmel.
Bakın dediğini de görelim. Bizden daha mükemmel dediğini gösterecek o şimdi. Hani sizden bahsediliyor anlaşılsın.
Şimdi göstereceğiz. Bakın bunlar hiçbir
kendini kopyalarken hata yapmadı. Ya tamam, zaten doğru olmadığını kendisi de biliyor yani. Bunu anlatan şahıs çok net olarak biliyor. Böyle saçma şey olur mu? Yani bir kere canlıların içinde şu anlamda mükemmellik var. Hakikaten sistemleri kusursuz. Yani şöyle düşünelim. Hiçbir insan kalkıp da bu canlının bu sistemi iyi değil, onun yerine şu olsun diyebileceği bir şekilde bir hata bulunamıyor. Ama Allah tabii eksikliklerle yaratmış. Mesela insan, şeytanın Allah'a sınırım, zayıf yaratılmıştır diyor Allah. Değil mi? İnsanı yaşlanan, hastalanan, ondan sonra işte hafızasındaki, hafızasındaki değişiklikler meydana gelen, muhakemi özelliklerini kaybeden bir varlık olarak yaratmıştır Allah. Değil mi? Derin buruşuyor, yaralanıyor, işte yarılıyor. Ama sistemlerin şu anlamda baktığında hepsi eksiksiz. Mesela hastalığı yaratmıştır Allah ama hastalıktan korunacak bağışıklık sistemini de yaratmıştır.
Tabii.
İkisi de Allah'ın emriyle hareket eder. Hocamız bugün açıkladı.
Evet.
Dedi ki virüse kazan der, kazanır. Virüse kaybet der, bağışıklığa kazan der Allah, bağışıklık kazanır. Tam o şekilde yaratılmıştır. Yani mükemmel bakın sistemle yaratılmış. Nasıl oluyor? Mesela silah üretiyor. Anahtar kilit uygunluğuyla gidiyor, virüse bağlanıyor, onu parçalıyor. Virüs de mükemmel bir yapı. O da alıyor DNA'sı Allah'ın ilhamıyla gidiyor bakteriye, üzerine yapışıyor alıcılarına, enjekte ediyor DNA'sını veya RNA'sını, o hücrenin içindeki DNA'ya bağlanıyor ve kendi kendini kopyalattırıyor. Bundan virüs meydana geliyor, o hücreyi tahrip ediyor. Bakın çok özel bir yaratılış var burada. Allah'ın yaratma mucizesi. Ve bağışıklık sistemi de bunu tanıyor ve tahrip ediyor. Şimdi bu mükemmel bir yaratılış. Göz mesela değil mi? Kusursuz. Nereye baksanız anında odaklanıyor. Ondan sonra üç boyutlu renkli mükemmel bir görüntü oluşuyor. Değil mi? Merceğiyle, korneasıyla eksiksiz yaratılmış. Ama göz işte görme kusurları da olabiliyor. Aynı zamanda kör de olabiliyor değil mi? Bir şey metalle mesela şey etsen. Evet. Göz hasar görüyor. Yani bu anlamda tabii Allah zayıf yaratmış ama kendi içerisinde mükemmel bir yaratılış var. Bir eksiklik yok.
Bugün hocamız ondan da bahsetti. İçimizde biri var dedi. O dedi gözsüz görüyor, kulaksız işitiyor dedi.
Evet maşallah. Evet. Zaten konu o. O derdimiz her yerinden bitiriyor.
Evet,
yani ruhun varlığı tabii. Ruh evrimle açıklanabilir mi zaten? Bitti. Yani ona daha fazla bir şey konuşmaya zaten gerek yok. Ama biz şimdi böyle tek tek detaylı şeylerine de cevap vererek yani öyle detaya kaçınca da kurtulamayacaklarını göstermiş oluyoruz. Öyle derdimizin böyle detayda metayda şey edeceği bir şey yok. Hatta hocamız bir gün çok güzel bir örnek vermişti. Yurt dışı bağlantısı olmuştu. Orada işte bir bakterinin şeyini sordu. Tamam dedi, faydalı mutasyon yok diyorsunuz, ara geçiş formu yok diyorsunuz da filanca bakteride bir şey var diye böyle bir şey hocamız da dedi ki bakın dedi. Mesela dedi bir evi dedi tanımak isterseniz dedi evin içine girersiniz dedi. Bakarsınız dedi. Evin içine girip gezersiniz dedi. Ellerinize dokunursunuz dedi. Kalkıp da dedi uzaya çıkıp dedi uzaydaki uydudan dedi orayı dedi teleskopla gözetleyip ev hakkında bilgi edinmeye çalışmazsınız dedi. Öyle yok bakterinin ara geçiş formu yok dedi yani mutasyon olsa da ara geçiş formu yok dedi yani. Yoksa yoktur dedi yani mutasyon falan yok yani böyle. Dolayısıyla yani öyle bir böyle detaylardaki delillendirmeyle darbimizi kurtaramazlar. Zaten öyle bir delil de yok da çünkü mesela Richard Dawkins herkesin ağababası değil mi? Dünyanın bir numaralı evrimcisi ve aslında bir ateist. Soruyorlar faydalı mutasyon var mı diye. Hepsinden daha iyi biliyor hangi mutasyonun ne olup ne olmadığını. 17 saniye cevap vermiyor ve yayını durduruyor. Biliyor çünkü faydalı mutasyon olmadığını. Yani bunun tartışması yok artık. Yani Dawkins bunu teyit etmiş oluyor. Hatta Dawkins şunu da teyit etti. Proteinlerin tesadüfen oluşamayacağını, hayatın tesadüfen ortaya çıkamayacağını teyit etti. Kalktı uzaylılar getirdi bunu dedi en son artık yani.
Tabii.
Yani bir akıl var ama bu aklın sahibi uzaylılar demeye getirdi. Kardeşim öyle olur mu? Yani o aklın sahibi belli ki Allah yaratmış yani. Tabii. Uzaylıları varsa uzayları yaratan Allah o zaman yani.
Sonsuz
o şekilde.
Güç ve kudret evet. Sahibi yüce Rabbimiz yaratan.
Evet. İnşallah. Bir adım sonra onu da söyleyecek Allah alem. Yani en son önümüzdeki yıllar içerisinde duyacağız bunu Dawkins'ten. Allah yaratmıştır. Pardon diyecek, özür dileyecek insanlardan. O noktaya gidiyor zaten inşallah.
Bu canlı şu anda... Ama bütün canlılar bunu yapar.
Tamam ama yapmasaydı genler kendini kopyalarken...
Yapmaması diye bir şey söz konusu değil ki. Yani genetik çeşitliliğin oluşmaması diye bir söz konusu değil
peki,
ki.
Peki hata yapma sonucu başka bir yapı ortaya çıkıyorsa bu evolüsyon yani evrim olmaz ki.
Hayır evrim olur.
Çünkü bak, ileriye doğru olması gerekiyor.
Hayır.
Benim anlamım
yok. İleri evrim diye bir şey olmaz. Evrim ilerlemeci bir çerçeveye sahip değildir. Evrim tarihsel bir süreçtir.
Bak, ilerleme yani zaten evrimin bütün iddiası ileriye gitmedir. Ya sıfırdan canlılıktaki kompleksli tesadüfler açıklamaya çalışmıyorlar mı? Darwinizm ana iddiası bu değil mi? Yani saçma sapan ama evet, ana iddiası bu zaten. Yani bu ileriye doğru gidiş değil mi? Nereye doğru gidiyor? Geriye doğru yani yoktan var oldu diyor yani ileriye doğru onu iddia ediyorlar. Şimdi ne diyor sıkışınca? Öyle bir yok diyor. İleriye doğru gidiş yoktur diyor. Ne geriye doğru gidiş var? Yani hep kendi söylediklerine de ters düşüyorlar. Yani Darwinizm mantıklarına. Darwinizm savunmak adına bakın. Eğer siz bir yalanı savunmaya kalkarsanız o zaman yani yalanı Müslüman savunmaz tabii de yalanı savunmak için 1000 tane yalan söylemek zorunda kalır onu yapan kişi. Nitekim Darwinizm'de bir pagan felsefesi. O pagan tesadüf saçmalığını savunmak için binlerce yalan söylemek zorunda kalıyorlar. Ara geçiş formu yok. Oo var diyorlar. Mutasyonla faydalı bir faydalı mutasyon olmaz. Var ne demek var diyorlar. Bakın hep binlerce yalan geliyor peşi sıra.
Başka şimdi o tarihsel süreç diyor. Ona da biraz değinelim. Yani tarihsel süreç demek istediği o tesadüfen cansız ortamda bir cansızdan canlı oluşan amino asit. Yani böyle ilk hücre oluşacak. O hücreden canlılık meydana çıkacak. O evrim ağacı kısacası. Evrim ağacı oluşacak. Oradan canlılar dallanacak ve çeşitlilik meydana gelecek ya. İşte o bulunan fosil kayıtları bunları yalanlıyor. İstersen gösterebiliriz belki. Kambriyen döneminde değil mi 500 milyon yıl önce 50 tür mü diyeyim artık ona, onun bir İngilizce terimi var.
Canlı grup, temel canlı,
canlı
grubu.
Canlı, temel canlı grupları.
Film deniyor.
Film 50 çeşit olarak ortaya çıkıyor. Şu anda 35 çeşit var yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
Değil mi? Demek ki bir anda yaratılışı delillendiren elimizde fosiller var zaten.
Evet.
Bir anda evet.
İşte bakın evrim iddiası soldaki güya ağaç gibi bir şey bekliyorlardı. Tamamen sağ taraftaki gerçek fosil kayıtları. Evet. O alttaki yatay çizgi Kambriyen dönemini yani 540 milyon yıl öncesini gösteriyor. Bütün bakın o çizgiler de her biri temel canlı grubuna ait. 50 tane çizgiyle görüyorsunuz orada sağ, evet. Soldan sağa doğru. O çizgiler bir yatay alttaki tavandan başlıyor. Orası işte 540 milyon yıl sonrasını gösteriyor. Ondan önce 540 milyon yıl öncesinde 3 tane çizgi var. Evet. Yani 3 tane temel canlı grubu var. Bunlar işte özellikle prekambriyen dönemi dedikleri onun son bölümünde, Ediacaran bölümünde çok yüceli bazı canlılar. Mesela neler var bunlar? Cnidarian denilen canlılar var, Poriferans denilen canlılar var. Bunların içinde süngerler, solucanlar gibi çok yüceli böyle canlılar. Ama Kambriyen dönemindeki çıkan canlılardan çok farklı yapıları var. Kambriyen döneminde ise 50 tane temel canlı grubu ki bunların arasında işte kabuklu, özellikle omurgasızlar, omurgasız canlılar. Mesela kabuklar, eklem bacaklılar, ondan sonra deniz salyangozları, deniz nilüferleri gibi temel 50 tane deniz canlı, temel canlı grubu ortaya çıkıyor. Bunların içinde omurgalıların olduğu kordatlar da var mesela böyle kordalılar var. Bu canlı grupları ortaya çıkıyor. Hatta daha sonra omurgalıların olduğu da anlaşıldı. Çünkü Kambriyen balıkları keşfedildi. Yani fosilleri bulundu daha doğrusu keşfedildi değil. Kambriyen balıklarının fosilleri Çin'de bulundu. 1999 yılında. Haikuiktis denen Haikuella ve Haikuiktis ve Millecomingia. Bunlardan özellikle Haikuiktis tam bir omurgalı balık yani. Balığın da Kambriyen döneminde ortaya çıktı, ortaya kondu. Böyle hep bir darbe yiyor evrim. Yani o bunun fosillerini, yani Kambriyen döneminin fosillerini ki buna evrimciler de Kambriyen patlaması ismini veriyor. Çünkü patlama şeklinde ortaya çıkıyor. Hatta Darwin diyor ki bakın Darwin'in çok önemli bir itirafı var. Bir önemli bir kriter veriyor bize. Bakın onu okuyayım ben şimdi size.
Bir o kadar da köpek balıkları var. Şimdi geçen bir televizyon gösterdi bir belgesel. Balina köpek balıkları o iri büyük olanlar. Ve planktonla besleniyorlar. Ağzı açık olarak sürekli deniz içinde gidiyor. Ve o küçük canlılar sürekli köpek balığının ağzına girerek o esas besin kaynağını o oluşturuyor. Şimdi 400 milyon yıllık fosili var diyor belgeselde. Yani o kadar eski, o diyor ki işte dinozorlarla aynı döneme ait köpek balığı var diyor. Şimdi o kadar eski ve değişmediğini kendisi de söylüyor. Bugüne kadar değişmemiş diyor. Aynı diyor. 400 milyon yıllık fosili var diyor. Kendi itiraf ediyor.
Ne fosili özür dilerim?
Köpek balığından bahsediyor. Balina köpek balığı. Ama evrimin şaheseri diyor sonra da. Yani bir kere ortada bir şaheser olduğunu farkında, onu itiraf ediyor. Fakat bu şaheseri tabii tesadüflere bağlıyor. Ama fosili olduğunu ve değişmediğini de itiraf ediyor. Değişmemesinin sebebi tabii o plankton yiyormuş, ondan değişmiyormuş. Yani besin kaynağından dolayı tabii o neden değişmediğini bir açıklama getiremiyor kendi mantığı içinde. Çünkü yaratıldığı için o gün de aynı, bugün de aynı.
Evet.
Ama açıkça söylüyor, 400 milyon yıl evvel fosili olan ve şimdi de yaşayan bir canlı. Bütün canlıların böyle değil mi? 350 milyon tane fosil var. Hepsi mükemmel canlılar ve günümüzde yaşayan örnekleri var. 200 milyon yıllık balık, değil mi? 100 milyon yıllık kurbağa,
evet. İşte
böcek, arı fosilleri, 50 milyon yıllık, ya 300 milyon
binlerce
yıllık.
Binlerce fotoğraflı yani, yaratılış atlası var işte. Ortada yani böyle çok net, yakın plan. Günümüzdeki hali fosil hali. Değil mi? Dediğin gibi 100 milyonlarca yıllık haliyle en ufak bir değişiklik yok. Hatta tavsiye edelim değil mi izleyicilerimiz alsınlar. Mesela bakın yaratılış atlası 25 lira. Yani onun maliyetinin çok çok altında bir ücret bu talep edilen. Eğer kargoyla getirtirlerse bir de bildiğim kadarıyla 20 lira daha bir ücret ekleniyor. Ama kargo dışında da almak isterlerse doğrudan alabilirler değil mi? Evet. Global yayıncılıktan. Alsınlar, o mahalleye bir daha Darwinizm giremez demişti hocamız. Vallahi yani bir mahallede evet. Dursun bir tane yaratılış atlası, kapısından giremez Darwinizm. Kapı gibi fosiller var içerisinde. En kaliteli fotoğraf teknikleriyle çekilmiş, günümüzdeki hali konmuş yanına en ufak bir değişiklik, evrim yok ve binlercesi. Binlercesi. Şimdi bu Karbonyen dönemiyle ilgili bakın Darwin'in çok önemli bir şeyi var, itirafı var. Bir kriter veriyor. Diyor ki, eğer aynı soya veya aileye ait sayısız tür diyor Karbonyen dönemi için, ait sayısız tür gerçekte yaşama bir kerede başladılarsa diyor, bu gerçek doğal seleksiyon yoluyla evrim teorisi için öldürücü olacaktır diyor. Bakın bir daha okuyorum. Darwin söylüyor bunu. Eğer aynı soya veya aileye ait sayısız tür, yani türler gerçekten yaşama bir kerede başladılarsa bu gerçek doğal seleksiyon yoluyla evrim teorisi için öldürücü olacaktır. Bakıyoruz. Tabii. İşte bu. Değil mi? Bakın Kambriyen döneminde Kambriyen döneminde ne görüyoruz? Bakın bu çizgi Kambriyen dönemi. 50 tane temel canlı grubu, bütün türler değil mi? Birdenbire eksiksiz, mükemmel olarak ortaya çıkıyor. Hiç öncesi yok.
İşte o yüzden de 70 yıl saklıyorlar.
70 yıl saklıyorlar evet.
Değil mi? Adam ölünce o müze sorumlusu, o depoda bulununca fosiller anlaşılıyor.
Evet, Amerika'daki Smithsonian Enstitüsü'nün müdürü değil mi?
Değil mi?
Öldükten sonra depoda bir bakıyorlar, saklamış fosilleri. 70 yıl saklamış. Niye saklıyor? Çünkü evrimi çürütüyor da ondan. Tabii. Allah'ın yarattığını kanıtlıyor. Bakın, Dawkins'in de itirafı var. Şeyle ilgili, Kambriyen dönemiyle ilgili. Diyor ki Dawkins, Kambriyen katmanları başlıca omurgasız gruplarını bulduğumuz en eski katmanlardır. Yani başlıca omurgasızların ortaya çıktığı en eski katmanlardır. Dawkins söylüyor bunu. Bunlar ilk olarak ortaya çıktıkları halleriyle oldukça evrimleşmiş bir şekildeler. Yani birdenbire mükemmel olarak ortaya çıkıyor, evet. Onu söylüyor. Sanki hiçbir evrim tarihine sahip olmadan o halde orada meydana gelmiş gibiler. Ya. Şimdi bu ne demek? Ya. Desene Allah yaratmış, çok açık yani. Orada meydana gelmiş ne demek? O bir anda orada yaratılmış. Yani onu gösteriyor. 540 milyon yıl önce temel canlı grupları, ondan önce 3 tanesi var, 50 tanesi birdenbire eksik ve mükemmel olarak ortaya şey diyor. Ne diyordu Darwin? Bu benim teorime karşı ileri yolu evrim teorisi için öldürücü olacaktır diyor. Bitti, öldürdü işte Darwinizmi. Evet. Bu da öldürdü. Yani bunun gibi binlerce delil var Darwinizmi öldüren. Değil mi? Bu da bir tanesi. Fosil kayıtları da öldürüyor. Kambriyen dönemi de öldürüyor. Onun için Kambriyen patlaması deniyor zaten.
Evet. Onunla ilgili hocamızın kitabı da var. Kambriyen diye. Kambriyen dönemine evet. Ait özel kitabı da var. Yani.
Evet. Şimdi onu mutlaka okusunlar. Daha detaylı bilgi almak için.
Fosilleri görmek isteyenler yaratılışmüzesi.com yani internetten de bakabilirler. O da hakikaten güzel, sanal, güzel bir müze oluşturulmuş evet. Durumda. Orada fosiller sergilenebiliyor ama dediğin gibi yaratılış atlasını tabii. Edinirlerse mükemmelliği zaten görecekler yani.
Evet. Bu böyle bir genel kültür değil. Yani filanca fosilin işte şu özelliğin vardı bu mu? Yani bu genel kültür değil. Bu bir Müslüman için bir farz. Çünkü Darwinizm deccaliyet yani tarihin en büyük fitnesi. Ve Allah fitne kalmayıncaya kadar yeryüzünde şeytanın Allah'a sınırım mücadele edin diye emrediyor. Allah'ın emri evet. Var. Dolayısıyla Darwinizm'in ortadan kaldırılması gerekiyor. Allah'a inkar eden değil mi? Ve fitne çıkartan en büyük pagan felsefesi dinsizliğin temeli yani Darwinizm. Evet. Darwinizm'i kaldırdığınız zaman Siz insanlar daha merhametli, daha şefkatli, daha munis, Allah'a inanan, Allah'tan korkan insanlar haline geliyorlar. Çünkü tabii, bu fitne, yani bu bozuyor bütün, değil mi? Bilinçaltına bu verilmiş insanların büyü gibi. Şimdi o değişiyor inşallah. Dolayısıyla ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu yüzden bizi izleyen kardeşlerimizin üstüne bir vazife, yani Allah tarafından yüklenmiş bir sorumluluk olmuş oluyor bu inşallah. O yüzden okumaları gerekiyor. İşte yaralış atlası alsınlar, değil mi? Göstersinler oradaki resimleri. Filmleri ücretsiz olarak indirebiliyorlar. Onları alsınlar, insanlara göstersinler. İsterlerse ücretli alıp dağıtabilirler. Çok büyük sevap olur yani bu tabii, zamanda. Tabii. Değil mi? Mücadele bu şekilde oluyor, fikren oluyor. Allah da hocamız vesilesiyle en güzellerini yaratmış. Yani bu kitapların eşi benzeri yok dünyada. Biz, değil mi? Dünyanın her tarafına gidiyoruz. Amerika'nın en ünlü üniversiteleri, İngiltere'nin. Kimse baş edemiyor. Önünde herkes saygıyla, yani bükemediği bile yapıyorlar zaten. Öyle bir konu yok. Hocamızın adını duyunca zaten kaçacak yer arıyorlar, kaçacak delik arıyorlar. Hatta İngiltere'de anlatıyordu çocuklar, orada konferansa gittiğimiz üniversite öğrencileri. Üniversitedeki en ünlü şeyleri ziyaret edip odalarında konferansa davet ediyorlarmış böyle. Hepsinin odasında diyor, kütüphanesinde yaralış atlası var diyor değil böyle. Bitmiş zaten, evet, yani onlar da inanmıyorlar artık yani böyle. O gördükten sonra yaralış atlasını neticede. Biraz ayet okuyalım mı evrimle ilgili?
Tabii inşallah.
Allah, Kur'an'da evrimin olmadığına dair ayetler var işari anlamı olarak. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Ya biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Hayır, onlar karmaşık bir kuşku içindedirler. Şimdi hayatın tesadüfen olduğunu, yok milyonlarca yıl. Halbuki Allah, değil mi? Birdenbire yaratılışı, ol demese birdenbire yaratılışı Kur'an'da özellikle vurguluyor. Ki cinler var, mesela melekler var. Evrimle mi yaratılıyorlar? Allah'ın ol demesiyle yaratılıyorlar. Aynı şekilde Hazreti Musa'nın asası birdenbire yılana dönüşüyor. Burada evrim var mı? Yok. Hazreti Adem'i Allah çamur şeklinde bir şeyden, bir porselen gibi bir şey yaratıp onu ol demesiyle ve ruhunu üflemesiyle yarattığını bildiriyor. Cennette huriler var, vildanlar var, gılmanlar var. Evrimle mi yaratılıyorlar? Değil mi? Oradaki tahtlar var, atlastan ipekler var, ipekten atlaslar, değil mi? Giysiler. Evrimle mi yaratılış var? Tabii ki yok. Tabii. Dolayısıyla başka örnekler de veriyor Allah. Mesela Hazreti İsa'nın çamur biçimindeki bir kuşa üfürmesi ve onun birdenbire kuşa dönüşmesi. Normal uçan bir kuş oluveriyor bir anda. Hı hı. Evrim var, tabii ki yok. Yani Kur'an'da evrime en ufak bir ima dahi yok. Tam tersine Allah, değil mi? Çok açık bir şekilde ol demesiyle. Ve Allah kanunları yaratan Allah'tır zaten. Allah bütün sebeplerden münezzehtir. Dolayısıyla Allah'ın böyle sebepler insanın aklının, küçücük aklıyla karar vereceği sebeplerle haşa, değil mi? Allah'ın kadri, yani Allah'ın gücü sonsuz inşallah. Dolayısıyla bakın diyor, ya biz ilk yaratışta güçsüz mü düştük? Hı hı. Allah ol demesiyle sonsuz güç sahibidir. Sonsuz akıl, sonsuz ilim sahibidir Allah. Evet. Ve bir anda o yaratıyor. Görmüyorlar mı? Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya gücü yeter. Ve onlar için kendisinde şüphe olmayan bir süre ecel kılmıştır. Zulmedenler için ise ancak inkarda ayak direttiler. Görmüyorlar mı? Gökleri ve yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya gücü yeter. Allah gökleri ve yeri, değil mi, yoktan var etti. Bugün Big Bang'de de ispatlandı. Allah'ın ol demesiyle birdenbire yaratılıyor. Yani yoktan var ediliyor, yaratılıyor. Bütün evet, kainat, sonsuz evren. Allah tabii ki canlıları da ol demesiyle yaratır. Yani Allah, değil mi, gücü dahilinde bu sonsuz gücü inşallah. Bu putlar ise sizin ve atalarınızın kendi istek ve öngörünüze göre isimlendirdiğiniz keyfi isimlerden başkası değildir. Hı hı. Yok evrim, doğal seleksiyon, mutasyon. Allah onlarla ilgili hiçbir delil indirmemiştir. Hiçbir delil yok. Yani evrimi destekleyecek, Darwinizmi destekleyecek tek bir delil yok. Bütün deliller, sonsuz delil Allah'ın yaratılışını ispatlıyor. Evet. Onlar yalnızca zanna ve nefislerinin alçak heva, istek ve tutku olarak arzu ettiklerine uyuyorlar. Yalnızca zan ve tahminle. Bu böyle evet, olması gerekirdi. Şöyleydi de böyleydi. Sırf zan ve tahminle yalan söylüyorlar. Oysa andolsun onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir. Elhamdülillah. Bu da Mehdi'ye işaret ediyor. Allah-u Alem. Değil mi? Yol gösterici geldi. Darwinizm de ortadan kalkıyor. Yeryüzünde inşallah.
Hangi ayet hocam?
Necm suresi 23.
Necm 23.
İnşallah. Maşallah. Ona icabet olunduktan sonra Allah hakkında sözde deliller öne sürüp tartışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Bakın Allah hakkında sözde deliller, yani uydurma delillerle, hı hı, bir tartışmaya giriyorlar. Darwinistlerin yaptığı bu. Tamamen yalana dayalı, hiçbir bilimsel temeli olmayan delillerle, sözde delillerle Allah hakkında tartışmaya giriyorlar. Ama Allah diyor ki Rableri katında geçersizdir diyor inşallah. Evet. Bundan da çok korkmak lazım.
İnşallah.
Evet, bir film gösterelim mi?
Gösterelim.
Bir tane sevimli. Gıdıklanıyor.
Ha, bir sesi var mı? Kim bu? Çok
komik. Acayip komik değil mi? Oh. Ya bu kadar sevimli olması da mucize maşallah. Nasıl bakıyor bak. Hadi diyor, devam etsene.
Hoşuna gitti.
Niye durdun ha?
Kaldırıyor.
Evet, bitirelim mi?
Tabii hocam, inşallah.
Herkese hayırlı geceler diliyoruz. Yarın programımıza
o kağıtlar da olacak. Bize. Al sen onları. Bunlardan bir tanesini çıkar. Samsun Aksu olması lazım.
Evet, yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo, Kanal S, Samsun Aks ve TV Kayseri ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Kanal S, Samsun Aks ve TV Kayseri ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.